Ayrım 15.
İlyas, alnında düşünce çizgileri. Hani şu çıkarılmamış gazeteden, teceddüden bahsederken böyle olurdu. Süzgün yüzü çocukluğundaki İlyas'ı geri getirmiş. Şayak ceketi, kalıplı fesi, pırıl pırıl potinleriyle Rüştiye'ye gidecek birazdan. Alnı sıcak, ellerini çözmeye çalıştı, çözemedi. Öylece sıkılı yumrukları. Kendi parmaklarının altında kıpırtılı bir damar aradı, bulamadı. İlyas. Gece her şeye susmuştu. İzzet gözlerini gecenin kapkara derinliklerine dikmişti. Biraz ötesinde Hayri böcek gibi dertop olmuş uyuyordu. Ama uykusunda da cepheyi, savaşı yaşadığı, ara sıra bir şeyleri bacaklarıyla iteleyişinden belliydi. Diğer askerler de yorgun gövdelerini öylece bırakmışlardı toprağa. Şimdi İzzet fırlayıp koşmak, bu dipsiz karanlığın içinde koşmak ve neden susuyorsunuz diye bağırmak istiyordu. Dağa, taşa, düşmanın şimdilik susmuş toplarına, makineli tüfeklerine neden susuyorsunuz diye bağırmak. Hadi kusun mermilerinizi, kusun alevlerinizi. Ama hiçbir şey yapamıyordu. Sadece karanlığın çekilip gitmesini bekliyordu. Çünkü İlyas'ın öldükten sonraki yüzünü gecenin o siyah örtüsü de örtemiyordu. Bütün gece bu ölümün solgun aydınlığının vurduğu yüz İzzet'in karşısından gitmedi. Hayri uyandı. Sessizliği yadırgayarak etrafa bakındı. Sonra gözleri İzzet'i buldu. İzzet kardeş, sen uyumadın mı hiç? Cevap alamadı. O da gözlerini karanlıklara dikip zamanı anlamaya çalıştı. Gök o siyah pelerini sıyırıp boz bir şala bürünmek üzereydi. Konuş İzzet kardeş, döküver içini, rahatlarsın. İzzet yüzünü eğdi. Hayır dedi, rahatlamak istemiyorum. Sen bilirsin. Çok sürmedi, gök o boz şalı attı, pembeleşti, şuraya buraya parça parça yakutlar düştü. Kış dikenleri üzerinde bir rüzgar gezindi. Dikenler, otlar uyandılar. Siperlerden o ölü sessizlik çekilip gitmişti. Siperler hareketlenmişti iyice. Sonra Kadir Çavuş iri gövdesiyle belirdi. Şehitleri gömeceğiz dedi. Kalktılar. İzzet kendisinin olmayan gövdesini ilerideki çalılığa doğru sürükledi. Birisi eline bir kürek tutuşturdu. Şehitleri toplayıp bir tarafa yan yana sıralamışlardı. İzzet o yana bakmak istemedi. Yine de kaçıramadı gözlerini. İşte İlyas, orada rüya değil. Hikmet bomboş söğütte, o küllenmiş manzara içinde şaşkın dolanıyordu. Gerçek söğütü arıyordu. Yoksa söğüte değil de yanlışlıkla başka bir yere mi gelmişti? Hayır, söğüttür burası, söğüt. Erenler yurdu. Yetimliğini şimdi daha bir duyuyordu. Şurada burada kuşlar dolanıyordu. Türbenin kuşları. Hikmet'in yüreğinde bir ateş. Ya türbeye bir şey olduysa? O yöne doğru koşmaya başladı. Yırtık çarıklarından tabanlarına taşlar, dikenler batıyor, acı duymuyordu hiç. Hikmet'in ardından söğüte Efendi Hafız, Çömlekçi Musa ve İsmail Efendi indiler. Konuşmaya güçleri yoktu. Söğütte arıyorlardı onlar da. Çömlekçi Musa durup durup, "Nereye gitti bizim dükkan?" diyordu. Sonra çarşının orada dükkanından geriye kalan yıkık duvarı buldu. Gülmeye, ağlamaya benzer bir sesle, "Bizim dükkan bura olmalı," dedi. Duvarın gerisinde kapkacak birkaç küp duruyordu. Bunları da yere çalmalı, bir güzel kırmalı diye düşündü. Efendi Hafız kolundan çekti. "Hele hele gel. Cami ne vaziyette bir bakalım." Yürüdüler. Çarşı caminin isten kararmış avlusuna daldılar. Efendi Hafız önden hızlıca yürüyüp yüreği çarpa çarpa içeriye girdi. İçerinin rutubeti, çıplak zeminden gelen küf kokusu bir rüzgar gibi yüzüne çarptı. Bir tarafta paramparça avizeyi gördü. Güzelim desenli, al renkli halıları aradı. Şamdanları, sırma işli örtüleri hiçbiri yoktu. Duvardaki ayetler yerlerinde duruyorlardı. Sevindi ama halılar, hasırlar dahi yoktu ortada. Çıplak zemin içeriye sıkıntılı bir karanlık biriktirmişti. İsmail Efendi gözlerini kırık camlarda gezdirerek "Yerinde duruyor ya, şükredelim," dedi. Çıktılar. Hafız bu yangından nasılsa az zarar gören evine doğru yürüdü. Kapı açıktı. Oysa giderken kilitlemişti. Eve girdiğinde kilimleri alınmış, tahtasıyla sırıtan sedir içindeki sızıyı biraz daha çoğalttı. Gözünün, ruhunun alıştığı şeyleri aradı tek tek. Duvar saatini, ipek seccadesini, tel dolabını, pirinç mangalını, hiçbiri yoktu. Sonra İsmail Efendi geldi. "Bizim ev hepten yanmış," dedi. Omuzları çökmüştü. Gözlerine bir keder oturmuştu. Çömlekçi hafifçe omuzuna vurdu. "İsmail ağa, üzülme," dedi. "Yeniden yaparız." "Ya hatıralarımız?" Çömlekçi başını eğdi. Efendi Hafız, "Haydin Ertuğrul Gazi Bey'imizin türbesine gidelim," dedi. Rüzgar yangından arta kalan külleri öteye beriye savuruyordu. Dünyanın sonuydu sanki. Kıyamet kopmuş, geriye bu üç adam kalmıştı. Yürüdüler. Hikmet'i Gündüz Bey'in mezarı başında buldular. İnsan sesine benzemeyen tuhaf bir sesle ağlıyordu. Uzaktan mezarı didikleyen kara bir kuş gibi görünüyordu. Efendi Hafız, Çömlekçi Musa ve İsmail Efendi bakıştılar. Hikmet ayak seslerini işitip döndü. Davranıp kaçmak üzereydi ama Efendi Hafız'ı hemen seçti. Suçlu bir görünüşle başını eğdi ve öylece durdu. Efendi Hafız ve ötekiler türbeye dıştan bir göz attılar. saç kepenklerdeki kurşun izlerini neden sonra fark ettiler? Efendi Hafız o zaman Hikmet'e döndü, adeta gürledi, aç kapıyı. Hikmet bu sesle titredi, elini boynundaki anahtarlara attı. Baş üstüne Hafız baba, yutkundu, zaten açıktır Efendi baba, askerler. Sözün sonunu getiremedi, kapının kanadını itti, yüzü iyice solmuştu. Ben o sabah buradaydım. Başını eğmiş öylece duruyordu. Efendi Hafız yeşili keskinleşip ortaya çıkmış gözlerini ona dikti. Bir süre baktı, sonra bir şey demeden içeriye yöneldi. Çömlekçi Musa ile İsmail Efendi de ardından gittiler. Efendi Hafız çarıklarını ayağından sıyırdıktan sonra sandukaya doğru yürüdü. Örtüsü biraz eğreti gibiydi, düzeltti. Çömlekçi ile İsmail Efendi pencere kepenklerindeki delikleri inceliyorlardı. Vay vay vay, şu Yunan'ın ettiğine bak. Hikmet ayak sesini belli etmeden gelmiş, Efendi Hafız'ın arkasında durmuştu. Efendi Hafız başını yavaştan çevirdi. Anlat hele. Hikmet boynundaki anahtarlarla oynayarak, ben buradaydım Hafız Hoca dedi. Bir de baktım yukarıda bir kıyamet koptu. Bizimkilerle Yunan kapışmış. Sonra bizimkiler çekilip gittiler. Nereye? Gündüz Bey taraflarına derhal. Sonra ben buradaydım. Geldiler. Ben durun dedim. Etmeyin dedim. Dinlemediler. İşte başımda izi var. Bir dipçik yedim. Sözün burasında gereksiz yere güldü. Bayılmışım, sandukayı devirmiş bunlar. Tövbe tövbe, altından efendimiz çıkacak sandım. Korkulu düş görmüştüm o vakit. Yerde yatarken Ertuğrul Bey'imiz gelmez mi atıyla? Kim devirdi bu sandukayı demez mi? Tövbe, dahasını anlatamam, çok korktum. Şimdi Hikmet'in anlattıklarını ötekiler de ilgiyle dinliyorlardı. Sonra kalktım, kendime geldim, sandukayı düzelttim, sarığını sardım yeniden. Ağlamaya başladı. Hafız Hoca, ben vazifemi yapamadım. Söz vermiştim sana, bildin mi? Hatırladın mı? Bu türbeye iyi bak, gözet buraları dememiş miydin? Ben vazifemi yapamadım hocam. Allah beni yok etsin. Sus, yapmışsın vazifeni. A çocuk, hem de gazi bile olmuşsun. Efendi Hafız çömlekçiyle İsmail Efendi'ye döndü. Öyle değil mi? Öyle ya, dipçik yemişsin dedi Musa Efendi. Hikmet coştu. Çarçabuk gözlerini sildi. Sahi mi Efendi Hafız, gazi miyim şimdi ben? Neden olmayasın ya Hikmet? Yara almışsın ya. Ver elini öpem hoca efendim. Böyle dedikten sonra Hafız'ın elini öptü. Sonra öbürlerinin de. O acının içerisinde onlar da gülümseyiverdiler. Bu kapıya yeni bir kilit lazım oğlum. Önce buraya bir kilit vuralım. Ondan sonra ne yapılacaksa yaparız. İsmail efendi, hele düşman iyice çekilip gitsin de evlerimizi bir tarafından yavaş yavaş yapmaya başlarız. İnşallah dedi çömlekçi. Edebiyat muallimi Cavit Bey bu Kerpiçköy evinin sofasında elleri ardında dolanıyordu. Çocuklar hasırlara çökmüş, gözlerini Cavit Bey'e dikmişlerdi. Alt kat ahırdı ve oradan sığırların böğürtüsü geliyordu. Diyelim ki Cavit Bey bir şiir okuyor, sığırların sesi araya giriveriyordu. Nasıl aramazdı Hamidiye idadesini, o büyük kapılı ferah binayı, geniş avluyu, çınar serinliğini? Edebiyat güzel sözdür, güzel sestir çocuklar. Lakin bu sığır sesleri içinde duyulmuyor. Çocuklar güldüler. Cavit Bey de güldü kendi sözüne. Ancak çocukların gülmesi uzun süreceğe benzerdi. Cavit Bey kalın kaşlarını çatıp gözlüklerini düzeltti. Elindeki kitabın sayfalarını karıştırdı. Zemzemeden bahsediyorduk. Ahırdan yine böğürtüler gelmeye başlamıştı. Cavit Bey hemen ekledi. Tabii aşağıdakiler müsaade ederlerse. Çocuklar bu defa daha coşkun, daha ölçüsüz gülmeye başladılar. Bunların arasında Veli'nin sesi hepsini bastırdı. Cavit Bey bu defa gülmedi. Gözlük camlarının ardından bütün sınıfı tarayıp gürültünün dinmesini bekledi. Sonra içinden şu acılı günlerde varsın gülsünler dedi. Onlar şimdi yangın yerlerinin yoksul garip çocukları. Ailelerinde şehitler var, gaziler var. Kim bilir daha ne acılar görecekler. Varsın gülsünler şimdi. Dışarıda Hademe Hasan paydos dilini çalmaya başlamıştı. Çocuklar hareketlendiler. Cavit Bey kitabı kapadı. Bir dahaki derse Mehmet Emin Yurdakul'un Cenge Giderken şiirini ezberleyip geleceksiniz. Kalktı, sofanın merdivenlerini çarçabuk indi. Daha sonra çocuklar Hademe Hasan'ın çökmediğine şaştığı o çürük merdivenden itiş kakış indiler. Şuraya buraya dağıldılar. Hıfzı birazdan yakacağı sigaranın sabırsızlığıyla acele acele yol kıyısındaki o ulu meşe ağacının oraya doğru yürüdü. Ardından Veli. Koşup yetişti Veli. Nereye? Anlarsın işte. Ben de şu şiiri ezberleyelim diyordum. Ne çabuk dedi Hıfzı. Daha vakit var. Olsun. Meşenin oraya vardıklarında Hıfzı etrafta kimse olup olmadığına baktıktan sonra çöktü. Babasının kesesinden aşırdığı bir sarımlık tütünle kağıdı cebinden çıkardı. Veli merakla arkadaşının tütün sarışını, sonra da kibritiyle yakıp dumanını çekişini seyretti. Al bir nefeste sen çek. Yok dedi Veli, öksürtüyor. Veli defterini açtı. Şunu sesli oku da benim de kulağımda kalsın dedi Hıfzı. Ardından kötü kötü öksürdü. Veli deftere eğildi, sesine heyecan katarak okumaya başladı. Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur, sinem özüm ateş ile doludur. İnsan olan vatanının kuludur, Türk evladı evde durmaz giderim. Muhammed'in kitabını kaldırtmam, Osmancığın bayrağını aldırtmam, düşmanımı vatanıma saldırtmam, Tanrı evi viran olmaz giderim. Durdu, içine Söğüt'ün hasreti dolmuştu, viran olan Söğüt'ün. Var mısın Söğüt'e gidelim? Hıfzı gözlerini yola, oradan vadiye kaydırdı. Söğüt işte şu tepelerin gerisinde kalmıştı. Deli misin dedi, bakarsın Yunan'a yakalanırız. Hem bizimkiler ne der sonra? İdadiye gidiyoruz, büyüdük gayrı. Ne diyecekler ki, yarın öbür gün biz de askeri olacağız. Kestirmeden iniverirdik ha? Düşman yeniliyormuş, nasıl olsa döneceğiz oralara. Sen şu şiiri oku hadi. Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur, sinem özüm ateşiyle doludur. Veli durdu. Gözlerini yolun ucundaki toz bulutuna dikti. Kayaların yuvarlanışı gibi nal pırıltısı oldu. Hıfzı da sese döndü. Aceleyle sigarasını ezdi. Veli ayağa fırladı. Bunlar Yunan askeri, gözün çıksın. Hıfzı da kalktı. Demelen toz bulutu açılmış, Yunan askerleri İngiliz katanalarının üstünde belir vermişlerdi. Dört nal koşan atların zorlandığı, yorgunlukları iyice belliydi. Ağızları köpük saçıyordu. Veli yakınındaki iri bir taşı eline aldı. Kafalarını yararız hiç olmadık dedi. Bu arada Hıfzı bağırdı. Şuraya bak. Eliyle karşı tepeyi gösteriyordu. Tepeden aşağı dört nal gelen Türk atlıları. Kara kalpaklarından seçiliyorlardı. Bunlar bizimkiler dedi Veli. Yunan'ı kovalıyorlar. Atlılar yaklaştılar. Toz duman, at kişnemesi, silah sesleri birbirine karıştı. Kurşunlardan bir ulu meşe ağacının yapraklarının bir kısmını kuş tüyü gibi döküverdi. Veli kendini yere attı. Hıfzı'nın tepesinde bir kurşun vınlaması oldu. O da attı kendini yere. Lan Veli, ben vuruldum mu acep? Başımda bir şey vınladı. Veli bakındı, kan göremeyince ne vurulması dedi. Vurulan adam böyle mi durur? Hıfzı elini alnında saçlarında gezdirdi. Sonra fesini aradı. Biraz ilerisindeydi. Gidip aldığında gözleri iri iri açıldı. Feste bir kurşun deliği vardı. Veli, lan şuraya bak. Az kala gidiyormuşsun dedi Veli. Haydi yürü, bizimkilerin peşine takılalım. Hıfzı şaşkındı. Avuçlarının arasında büktüğü fesi yeniden başına geçirdi. Veli yola inmişti bile. Hıfzı koşup yetişti. Defterleri ulu meşenin dibinde kalmıştı. Şimdi bu selli sağanağın içinde onlar da vardı. Atlardan geri kalmamak için var güçleriyle koşuyorlardı. Sağda solda vurulmuş yatanlar Hıfzı'yı kan tutacak gibi. Ama yiğitlikte Veli'den geri kalmak istemiyor. Etrafta şaşkın köylüler. Derken solukları tükendi. Yol kıyısına çöktüler. Türk birliği yolun kıvrımında kayboluncaya kadar arkalarından baktılar. Veli, keşke bir atımız olsaydı. Buradan Bilecik'e kadar kovardık Yunan'ı dedi. Sonra gözlerini etrafta dolaştırdı. Kalk dedi, bizimkilerden ölen yaralanan var mı bakalım. Hıfzı yine başından çıkarttığı fesi inceliyordu. Yeni bir fes almalıyım. Veli bu delik fesin kendisine ait olmasını o kadar isterdi ki ama belli etmedi duygularını. Bozüyük'e girdiklerinde yağmur bastırmıştı. Bozüyük'ün yanmış çehresi bu yağmurda daha da kasvetli görünüyordu. Selim yorgun ayaklarını bu asker kalabalığının arasında sürüklerken çamuru, kili özlediğini düşünüyordu. Bir ara eğilip avucuna çamur aldı. Seyit, o ufak tefek asker, o çamuru ne edeceksin diye sordu. Selim gülümsedi. Avucunda hayatı ve ölümü barındıran şey vardı. Dükkanını özlemişti. Orada olmayı nasıl isterdi ama Söğüt yanmış diyorlardı. Tıpkı bura gibi birden arkadaşının sorusunu hatırladı. Avucundaki çamuru yere bıraktı. Biz çömlekçiydik Seyit dedi. Özlemiş olacağım çamuru. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Ninem böyle söyler hep. Bir de var ki çömlekçi olmadan da insanın canı toprağa çeker. Ben yeğenini görmüştüm. Selim gülümseyerek ona döndü. Pişmiş toprak bana ekmek gibi kokar dedi. Ekmek mi? Evet. Sustular. Yangının kavurup kara bir çöl manzarasına döndürdüğü Bozüyük mahallelerinden o sessizlikle geçtiler. Alevlerin bağışladığı bir iki ev biraz yeşillik gördüklerinde seviniyorlardı. Selim kafasında bu canlı parçalarla Bozüyük'ü yeniden kurmaya çalışıyordu ama başaramıyordu. Ötede buraya at veren o höyük benzeri tepe ise sanki çökmüş bir deveydi de birazdan doğrulacaktı. Yola düşüp Bozüyük'ü o terk edecekti sanki. Ta ötede bu kül denizinin ortasında Kasımpaşa Camii yalnız ve hüzün doluydu. Koca çınarları yer yer yanmış, ardındaki hamamdan geriye birkaç harap duvar kalmıştı. Selim'in gözleri mülazim Refik'e ilişiyordu. İyice zayıflamış, kavruk biri olmuştu. Sanki bu alevlerden o da nasibini almıştı. Duygulara yer vermeyen, kesin emirlerle çelikleşmiş sesi etrafta dolanıyordu. Caminin orada bir an duraladı. Ellerini ardında bitiştirip kubbeyi, minareyi inceledi. Mimar Sinan yapısı bu caminin önünde bir şeyler düşündü. Ama ne düşündüğünü kimseler bilemedi. Yağmur hızlanmıştı. Yürüdüler hep. Çekilen Yunanlıların geride bıraktıkları harap yerlerden artık üşümeyi, açlığı duymaksızın geçtiler. Geniz yakan kokular içinde insan eti yanığı da artık alıştıkları bir şey oldu. Sonra muharebelerin yapıldığı alanlara çıktılar. Burada toprağa, ağaçlara, taşlara sinmiş bir kan kokusu vardı. Yunanlıların bıraktıkları çadırları, battaniye ve kapkacağı buldular. daha sonra yağmurun altında kıpırtısız yatan yedi Türk askerini. Mülazim Refik'in çelikleşmiş sesi. Biri yaşıyor, sıhhiyeci koş diye gürledi. Yedi asker, Selim olsa olsa ashab-ı keyf uykusudur bu diye düşündü. Yanlarına vardığında gerçekten de yağmurun yıkadığı yüzlerde huzurla uyuduklarını, sanki asırlardır uyuduklarını anlatan bir şeyler vardı. Yaralı ise bu uzun uykudan uyanan genç olabilirdi. Bunları düşündü Selim. Sonra sedyeye konan yaralının sesini işitti. Acısını kanıksamış ve ölüm denizine kendini bırakmış bir sesti bu. Yunan'a esir düştük, böyle olduk. Mülazım Refik, seni Sahra Hastanesi'ne yetiştiririz, merak etme dedi. Ama sesinde bir ümitsizlik, çünkü yara süngü yarasıdır. Askerin akacak kanı kalmamış gibidir. Ama bir ümit, belki yetişir hastaneye. Mülazım Refik askerlerine döndü. Şehitleri gömün. Biraz ötede derviş gibi sağa sola sallanan bir ardıçın önünü kazmaya koyuldular. Demek esirleri de öldürüyor bunlar diyordu Seyit. Selim sessizdi. Gözleri kazma darbeleriyle yarılan esmer yumuşak göğsü ortaya çıkan toprağa bakıyordu. Şehitleri, o solmuş gülleri gömeceklerdi. Artık çiçek açmayacak olan o fidanları. Sonraki günlerde Selim'in bağlı olduğu alay güneş cephesine gönderilmişti. Ortalığa bahar aydınlığı vurmaya başlamıştı. Afyon dağları yaban eriklerinin çiçekleriyle beyaza kesmişti. Bu çıplak dağların tek süsü bunlardı. Ama bunlar yanılmış çiçekler gibiydi. Aslıhanlar'da, daha sonra Dumlupınar'da yeniden süngü süngüye muharebeler başlamıştı. Toplar patlıyor, gökyüzü baharın mavisine kavuşamadan kurşun rengini alıyordu. Karanlık basıncaya kadar piyadeler, süvariler kıyasıya dövüşüyorlardı. Süvariler ve atlar iyice yorulmuşlardı. Fakat ateş duman eksilmiyordu ovaların üstünden ve girdikleri köylerde onları yeni acılar karşılıyordu. Yunan önce taarruz ediyor, sonra çekiliyor, çekilirken köyleri kana buluyordu. Sanki elinde kanlı bir fırça vardı ve bununla orayı burayı boyayarak eğleniyordu. Yaşlı erkekler, kadınlar, çocuklar bir kan gölünün ortasında yatmaktaydılar. Selim bunun için gözlerini yaban erikleriyle donanmış tepelere dikiyor, beyazı arıyor, beyazla ferahlamaya çalışıyordu. Doruklarda kalmış bir topak kar yahut bu yaban eriklerinin beyazı onca kanı silemezdi elbet. Ateşin hafiflediği ve takip günlerinin başladığı bir gece oturup babasına anasına bir mektup yazdı. Ellerine geçer miydi geçmez miydi bilemiyordu ama yazdı işte. Pek kıymetli anacığım babacığım, günlerdir gecelerdir savaş sürüyor. İkinci İnönü'de biz kazandık ama savaş bitmemiş meğer. Bizi oradan Refik Bey'e takviye için genişlere yolladılar. Arif Bey'in kuvvetleri zor durumdaydı. Yunan yedi başlı canavar sanki. Bir başını kesiyorsun, öbürü dikiliyor karşına. Ama Yunan'ı buradan da süreceğiz, meraklanmayın. Babacığım, dükkanımız duruyor mu? Orayı öyle özledim ki, ama söğütü yanmış dediler. Bozuyuk ve pazar yeri gibi. Şu savaş bitsin, ocağımızı yeniden kurarız değil mi? Evlerimizi, sonra çardaklı kahveyi de. Mektubu bir arabanın tekerleği önüne çökmüş, öylece yazıyordu. Kağıdın üstüne bir gölge düştü, başını kaldırdı. Mülazım Refik'ti. Toparlandı, ayağa kalkacak oldu. Refik Bey elini omuzuna koyup otur otur dedi. Mektup yazıyorsun galiba. Evet kumandanım. Yaz yaz, devam et. Ben de yazdım az önce. O çelik ses yumuşayıvermişti. Selim'in gözleri mülazımın sol elindeki nişan yüzüğüne takıldı. Demek ki nişanlı, belki ona yazmıştır diye düşündü. Çarçabuk gözlerini kaçırdı. Refik Bey ellerini ardında bitiştirip çay kıyısına doğru yürüdü. Orada bir süre bahar yağmurlarıyla coşmuş porsuk çayının sesini dinledi. Sonra bir taşın üstüne çöküp cebinden az önce yazdığı mektubu çıkarttı. Katlanmış kağıdı açtı ve yeniden okudu. Sevgili Münire, güzel yüzünü görmeyeli kim bilir ne kadar oldu. Aylar mı, yıllar mı yoksa asırlar mı bilemiyorum. Hasretimi anlatmak mümkün değil. Seni en son Sahra Hastanesi'nde görmüştüm. Yara sarıyordun. İnce ellerin aklımda kaldı. Bu eller kana irine bulaşmak için değil, oyalar işlemek, çiçekler derlemek içindir diye düşünmüştüm. Ama o da yüce bir vazife değil mi? Yunan çekilmeye başladı. Savaş bitmedi. Bundan sonrası takip ve keşifle geçer. Sonra bakarsın yeniden tutuşuruz. Kim bilir? Belki de bu iş Sakarya'ya kadar uzanır. Düşman sayıca ve silahça çok üstün. Ama onları Sakarya'nın ötesine geçirmeyeceğiz evvelallah. Dua et Münire. 7. Bölüm. Efendi Hafız çitin gerisinde solmuş üniformasıyla Ali Molla'yı seçince çapayı elinden bıraktı. Ali Molla kır atıyla yaklaştı. Efendi Hafız o yana yürüyüp karşıladı. Ali Molla atından indi, küçük gözleri canlı ve parlaktı. Cepheden cepheye koşmak onu yıprandırmamış, aksine güçlü ve dinç kılmıştı. Efendi Hafız eski dostu görmekten dolayı sevinçliydi, kucaklaştılar. ''Hoş geldin Ali Molla, safalar getirdin, kocamayan askerimiz bizim, buyur geç.'' Molla uzun boyunu dal gibi eğip yürüdü, etrafa bakındı. ''Ne dersin Hafız? Ekip biçiyoruz işte, birazı kendimize, birazı orduya. Bir şeyler yetiştireceğiz el birliğiyle.'' Na şu ev ablamın tuttuğu ev, orada kalırız. Gel de Allah ne verdiyse bir şeyler ye. Ali Molla kırçıl sakallarıyla oynayıp, hele Hafız şuracıkta şu ağacın dibinde oturalım dedi. Sofra işini çıkartma şimdi. Hafız üsteledi ama kabul ettiremedi. Eh dedi sonunda, senin bileceğin iş. Yürüyüp oradaki elma ağacının dibine çöktüler. Ali Molla buruşuk koca bir mendille terini silerken Hafız sordu. Cephelerden ne haber Molla, anlat hele. Afyon cephesinde Yunan kırıldı. Bir tarafta da ufak tefek takip muharebeleri olur. Lakin bu iş uzarsa erzak ve silah yetişmeyecek orduya. Efendi Hafız sesini kısarak, İstanbul'dan deniz ve karayoluyla silah ve cephane gelmez mi Molla? Gelenler yetmez mi? Yetmeyecek efendi Hafız, yetmeyecek. Karşımızda kum sayısınca asker var. Üstelik 72 millet de bunları tutar. Neyse ki İngiliz biraz ümidi kesmiş gibi Yunan'dan. Kesmiş gibi ama bu iş sürecek Hafız. Efendi Hafız yüzünü eğdi, düşünüp kaldı. Ali Molla sevgiyle baktı. Hafız'ın dizine vurdu. Şimdi ben buraya niye geldim bilir misin? Efendi Hafız toparlandı. Niye Molla'm? Müftü Efendi Oluklu'dadır. Haber gönderdi. Şehitler için mevlit okunacak. Seni almaya geldim. Oluklu'da mı, mevlit mi? Aman Molla'm, niye daha önce söylemezsin? Kalkıp düşelim yola. Kendine hemen bir at buluver. Bulmalı ya, bizim boz eşeğin inadı minadı tutar da yolumuzdan kalırız. Kalktılar. Mevlit haberi etrafa hemen yayılmıştı. Hafıza İzzet'in babası Murat Ağa'nın atı getirildi. Dudaş'tan, Borçak'la, Çaltı taraflarından başka hocalar da geldiler. Kafile gitgide büyüdü. Kadınlar haberi tarladan tarlaya, evden eve ilettiler. Kafileyi görebilmek için pencerelere, yollara döküldüler. Kimisi gözyaşlarını tutamayıp ağladı, kimisi içini çekti. Söğüt'e girmeden Gündüz Bey'e yöneldiler. Bu hüzün kafilesi inadına baharın coşturduğu, tutuşturduğu yeşil tepelerden, bağlardan, bahçelerden geçti. Ali Molla muharebelerin yapıldığı alanları eliyle gösteriyor, Efendi Hafız'a bilgi veriyordu. Aşağı yukarı 700'e yakın şehidimiz var. Yunan'ın kaybı daha fazla. Görecektin Efendi Hafız. Şu dağlar Allah Allah sesiyle inliyordu. Şehitler de ruhlarını teslim ettikten sonra Allah'ın hikmetine bak, bir güzelleşiyorlardı ki sanki gül goncası derliyoruz bahçelerden. Toplar da yan yana yatırırdık. Sesi bu son cümlede boğulup gitti. Ya İlyas dedi Hafız. O sağ kanattaydı, ben gömmedim. Efendi Hafız'ın gözleri yandı. Ali Molla devam etti. Cebinden bir Yasemin çubuk, bir de Firuze taşı çıkmış. Firuze taşı mı? Evet, Uğur diye saklarmış. Efendi Hafız gözlerini tepelerde dolaştırdı. Dudaklarının ucuna bir ilahi takıldı. Yavaşça mırıldandı. Gülden kurulmuş bir değirmen, yine gül dönüyor gülden. Onun bekçisi Hazreti Sultan, ah gül gül gül, değirmeni gül, sahibi gül, öğüneni gül, öğüteni gül. Molla, şu güzelim sesini iyice duyalım Hafız'ım dedi. Bu görmekten dolayı sevinçliydi. Kucaklaştılar. Yol başka türlü gidilmez. Öteki Hafızlar da Efendi Hafız'ı şevklendirdiler. Hadi Hafız, kulağımızın pası gitsin, söyle. Pekala dedi Hafız, şevklendirdiniz beni. Hafız bu defa geniş düzlükleri, tepeleri saran gür sesiyle ilahi okumaya başladı. Gülden kurulmuş bir mektep, yine gül okunuyor gülden, onu okutan Hazreti İrfan, ah gül gül gül, mektebi gül, rahlesi gül, hocası gül, talebesi gül. Yollar, köprüler onarılıyordu. İşlerine dalmış görünen askerler ve köylüler tepeleri aşıp gelen bu hüzün kafilesinin ilahilerle gelip geçişini seyrediyor, sonra yeniden işlerine dönüyorlardı. Yangın yerleri üstündeki is rengini bütünüyle atmamıştı ama toprak bir iki yağmurdan sonra yer yer yeşermişti. Efendi Hafız bir ara Ali Molla'ya, bak Ali Molla dedi, şu çıplak yerler can bulmaya başlamış bile. Bağları yeniden kurabileceğiz demek ki. İnşallah Yunan'ı Dimboz dağlarına sürdük ya, iş bağa kalsın. Söğüt'ün üzümü gibi bir üzüm her yerde olmaz. Şimdi bağlar bizim el atmamızı bekler. Dudaş'tan, Borçak'tan, Akçasu'dan fide getirip tutturmak lazım.